bilinçteki mükemmel özellik, birleştirme yeteneği. Bir ağacı beynimizin yaptığı mükemmel birleştirme işlemi sayesinde görürüz. Beyin 1 milyon farklı bilgiyi bir anda birleştirir ve sizin bilincinizi ortaya çıkarır. Elbette ki bu çok büyük bir mucizedir ve siz bu satırları okumaktayken de bu mucize tekrar tekrar yaşanır. Bir cisim gördüğümüz zaman retinamızdan gelen sinyaller elektrik yüklü iyon dalgaları halinde sinirler boyunca seyahat ederler. Sinyal sinirin sonuna geldiğinde bir sonraki sinire kimyasal sinir taşıyıcıları yoluyla geçer. Sinyali alan sinir ise ateşleyip ateşlememe konusunda kendinden sonra dizili olan sinirlerin ateşleme için vereceği oyların sayısına göre hareket eder. Elektrik sinyalleri bedenimize gönderilmeden önce bu şekilde beynimizde işlenmiş olur. İşte bilim adamları için en büyük sorunlardan birisi, yani kendi ifadeleriyle çözmeye çalıştıkları problem, tüm bu iyon ve kimyasal hareketindeki bilincin nerede gizlendiğidir. Bilim adamları beyinde bilinçli düşünme üzerinde özelleşmiş belli bir bölge veya yapı tanımlayamamışlardır. Bilincin nasıl ortaya çıktığı fiziksel olarak gösterilmemekte ve bilinç günümüz bilimi için hala büyük bir sır olarak kalmaktadır. Beyinde bilgilerin birleştirilmesi ve bir bütün olarak algılanması birleştirme problemi olarak biliniyor. Buna bir örnek verecek olursak, bir ağaca bakan ve kaç tane yaprak gördüğü sorulan herkes binlerce cevabını verecektir. 2 saniyeyi aşmaması beklenen böylesine sıradan bir cevap aslında mucizevi bir olay sonucu gerçekleşmektedir. Nöroloji bilimi bizlere ağaçla ilgili bilgilerin, yani bütün yaprakların ayrı ayrı seçildiğini ve ayrı ayrı milyonlarca nöron arasında dağıtıldığını söylüyor. Bilim adamları ağaçla ilgili bu olağanüstü fazla sayıdaki bilginin beyinde nerede birleştirilip sonuçta karşımıza binlerce yapraklı bütün bir ağaç durduğunun bilincine varmamızı sağladığını araştırıyorlar. Beynimiz bilgileri bilinci oluşturacak şekilde nasıl birleştirmektedir? İşte bilincin mucizevi yönü bu kez bir başka yönüyle, yani yukarıda aktarılan birleştiricilik rolüyle hayranlık uyandırıyor. Beyinde ağaca bakmaya başlamadan önce ağaçla ilgili hiçbir bilgi mevcut değildir. Üstelik ağaca baktığımızda beyin, ağacın bütünsel bir resmiyle de muhatap değildir. Yani yeşil ve kısmen sararmış tondaki yaprakları, birbirine uzanmış kahverengi dalları ve gövdesi, ağacın büyüklüğü gibi görsel bilgiler bir tablo halinde beynimize girmezler. Beynimize giren bilgiler paramparçadır ve sadece basit elektrik sinyallerinden ibarettir. Ortada sinir hatları boyunca gezinen ve güçleri belki de minyatür boyutlu ampulleri yakmaya yetecek kadar güçlü elektrik akımları vardır. Ağaçla ilgili renk, biçim, oran, tonlar arası kontrast, perspektif gibi görsel detaylar fiziksel olarak tamamen farklı bir boyutta, yani elektriksel boyutta beynimize girmektedir. Bu bilgi beynimize milyonlarca ayrı nörona dağılmış olarak, yani milyonlarca ayrı parça halinde girer. Bu elektrik sinyallerinin en uygun şekilde bütünsel bir ağaç resmi ortaya çıkaracak şekilde birleştirilmesi tam anlamıyla bir mucizedir. Bunu anlamak için şöyle bir kıyaslama yapalım. Vereceğimiz örnekte yine aynı ağaç olsun. Ancak bu sefer ağacın bir fotoğrafının çekildiğini ve bu fotoğrafın 1x1 metre ebatlarında bir karta basıldığını farz edelim. Bu kartın da bir yapboz oyunundaki gibi birbirinden farklı ve iç içe geçecek şekilde parçalara ayrıldığını düşünelim. Parçaların sayısı da 1 milyon olsun. Bu 1 milyon parçayı bir torba içine atıp iyice karıştıralım. Sonra da bunları söz konusu ağacı daha önce hiç görmemiş olan bir kişinin önüne döküp birleştirmesini isteyelim. Acaba bu kişi bütün ağacı ortaya çıkaracak şekilde bunları birleştirebilir mi? Bu imkansız görünen işi başardığını kabul etsek bile bu işi tamamlaması ne kadar vakit alır? İşte beynin bu ağaçla ilgili bilgileri birleştirmesi de işlem olarak bu yapboz parçalarını birleştirmekten farksızdır. Çünkü beyne daha önce hiç karşılaşmadığı bir ağaçla ilgili 1 milyon ayrı bilgi verilip bunları birleştirmesi istenmektedir. Biz ise ağaca baktığımız anda bir saniye dahi gecikme olmaksızın beynimizdeki görme merkezinde bilgiler birleştirilmiş olur ve ağaç beynimizin içinde tamamlanmış olur. Bu olağanüstü zor işlemin sonucunda ağacın bilincine varmamızın süper bir çabukluk ve hesaplama sayesinde mümkün olduğu görülüyor. Ancak bu çabukluk ve hesaplamanın ardındaki mekanizma nedir sorusu üzerinde yapacağımız bir 2 dakikalık derin düşünme bizlere bu dehanın beynin kendi tasarrufunda bir özellik olmadığını hemen gösterecektir. Şuursuz atomların yapboz oyunu. Çok hızlı hesaplamalar yapan ve bir insanın yapboz oyununda deneme yanılma yöntemiyle sinirlerini alacak bir işi, bir saniyeden az sürede yapan beyin dokuları, matematik bilmeyen, hatta kendi varlığından habersiz olan şuursuz atomlardan meydana gelmektedir. Bir insan beyni çıkarılıp incelenmek için bir tabağa konacak olsa, göreceğiniz tek şey grimsi yumuşak bir et parçasıdır. Kesip içine bakacak olsanız karşınıza çok fazla bir şey çıkmaz. Görünüş olarak beyin dokularının mide ve ciğer dokularına göre düşünmede üstün kılacak bir özellik yoktur. Tümü basit protein ve yağ moleküllerinden oluşur. Peki ama vicdanlı şekilde düşünecek olursak, bu yumuşak et parçasının böylesine mükemmel hesaplamaları, üstelik daha önce hiç karşılaşmadığı bir ağaca dair 1 milyon farklı bilgiyi bir anda birleştirmesi ve sizin bilincinizi ortaya çıkarması bir mucize değil midir? Elbette ki bu çok büyük bir mucizedir ve siz bu satırları okumaktayken de bu mucizeyi tekrar tekrar yaşarsınız. Değişik harf ve kelimelere dair bilgiler beynimize apayrı elektrik sinyalleri olarak girer ve bunlar önceden öğrendiğiniz dil bilgisi kurallarına göre birleştirilir ve karşınızdaki basit çizgiler sizde bazı anlamlar uyandırır ve size bir şeyler düşündürür. Oysa siz bunları anlamak için her bir cümlenin öznesini, yüklemini teker teker incelemezsiniz. Bunların bilgisi adeta size işlenmiştir. Siz sadece okumayı dilersiniz ve okursunuz. Bir yerden sizlere yazıyla ilgili anlam verilir ve siz bunun şuuruna varırsınız. Aynı ağaç örneğinde olduğu gibi. Bizim dış dünya olarak izlediğimiz görüntüler yalnızca Allah'ın bizim için yarattığı özel görüntülerdir. Gerçekte dış dünyanın aslı ile hiçbir zaman muhatap olamayız. Gördüğü görüntüden dolayı heyecanlanan, sevinen, üzülen, endişelenen ruhtur. Bize her şeyi seyrettiren, üstün ilim sahibi Allah'tır. Ruhumuz beynimizde oluşan görüntüleri izlemektedir. Allah bu şekilde bizim için bir dünya hayatı yaratmakta ve bizleri imtihan etmektedir. Allah dünya olarak algıladığımız görüntülerin belirli bir hikmet ve ilimle ruh dediğimiz varlık tarafından algılanmasını sağlar. Allah bize dilediği görüntüleri gösterdiği sürece biz hiç farkına varmadan olaylara tepki veririz. Halbuki biz ruh ve ruhun seyrettikleri dışında bir dış dünya ile muhatap değilizdir. Gerçek dışı senaryolar. Peki ama beyni oluşturan gri yumuşak et parçası bu işleri sizin adınıza yapacak güce sahip midir? Bu yumuşak et parçasını oluşturan basit atomlar elektrikle ilgili fizik bilgisine veya hesaplamayla ilgili matematik bilgisine sahip olabilirler mi? Atomun elektronu çekirdek etrafında dönerken çekirdekle konuşup anlaşarak bu kararları veriyor olabilir mi? Sonra bu kararlarını diğer beyin atomlarına iletip onlarla istişare ederek konsensüs sağlıyor olabilirler mi? Eğer böyleyse niçin bazı atomlar itirazda bulunmuyor veya dalgınlıklarından dolayı cevap vermede geç kalarak bir karmaşanın ortaya çıkmasına sebep olmuyorlar? Elbette bu senaryo mümkün değildir. Çünkü beyin dokusu ve onu oluşturan atomlar şuursuz varlıklardır. Şüphesiz canlılarda bulunan bilinç bize atomlardan ve moleküllerden çok daha üstün bir gücün beyni kontrol ettiğini göstermektedir. Yerini tespit edemediğimiz ancak her canlının içinde barındırdığı bu güç Yüce Allah'ın ona bahşettiği ruhtur. Allah bu gerçeği bize Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Kur'an'da ruh kavramı. Ruh kavramı, hayat, idrak ve hareketin kaynağı, manevi varlık, vahiy, Allah kelamı, Kur'an-ı Kerim, kuvvet, vahiy meleği, Cebrail aleyhisselam, his, duygu ve benzeri manalar için kullanılır. Ruh kelimesi Kur'an'da birkaç yerde geçmekte ve değişik manalara gelmektedir. Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'ı topraktan şekillendirdikten sonra ona kendi ruhundan üflemiş ve böylece Hazreti Adem Aleyhisselam hayat kazanmıştır. Yine insanı ana rahminde yarattıktan sonra ona kendi ruhundan üflemiş ve onu ruh sahibi bir insan haline getirmiştir. Bu ayetlerde şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Rabbin meleklere, ''Gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım.'' demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Ruh kelimesi Kur'an'da Ruhul Kudüs ve Ruhul Emin kavramları ile Cebrail aleyhisselam için kullanılmıştır. Ruhul Kudüs kavramı Kur'an'da dört yerde geçmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cebrail ile teyit ettik. İşte bu elçiler bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Onlardan Allah'ın kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa'ya apaçık belgeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Allah şöyle diyecek, ''Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim.'' De ki, iman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere onu, Kur'an'ı hak olarak Rabbinden Ruhul Kudüs indirmiştir. Ruhul Kudüs, ruh ve Kudüs kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Kudüs kelimesinin aslı Kudüs'dür ve mukaddes, mübarek anlamlarına gelir. Ruhul Kudüs, herhangi bir şaibiyle lekelenme ihtimali olmayan mukaddes ve temiz ruh, vahiy meleği Cebrail demektir. Ruhul Emin de Ruhul Kudüs ile eş anlamlıdır. Kur'an'da yalnız bir ayette geçmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten o, Kur'an, alemlerin Rabbinin bir indirmesidir. Onu Ruhul Emin indirdi. Ruh kelimesiyle Yüce Allah'ın vahyi bir başka deyişle ayetleri de ifade edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarından dilediklerine melekleri emrinden olan ruh ile indirir. Benden başka ilah yoktur. Şu halde benden korkup sakının diye uyarın. Ruhun gerçek manasını ise Allah'tan başka kimse bilmez. Çünkü bu husus Yüce Allah tarafından şöyle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir.
www.harunyahya.org